Ayrım 18 sayfa 147. Toplum ile ilgili görüşleri. İbni Haldun toplumsal yaşamı zorunlu sayar. Neden zorunlu saydığını uzun uzun anlatır. Bu konudaki görüşlerini tanıtlayan örnekler sıralar. İnsanın besinini tek başına elde etmeye gücü yetmez diyerek başladığı açıklamasının sonunda ekonomik nedenlerin toplumsal yaşamın vazgeçilmezliğinde en büyük rolü oynadığını ortaya koyar. Hatta toplumsal yaşamı ekonomiye dayandırır da denebilir. Çünkü ekonomiyi temel etken olarak işler. Sonra dünyanın ancak toplumla bayındır duruma getirilebileceğini, toplum olmadan doğanın değiştirilip yaşanır biçime sokulamayacağını belirtir. Coğrafya çevresi ve iklim koşulları üzerinde de durarak toplumları çeşitli toplum birimlerini ve biçimlerini bu açıdan da inceler. Çeşitli etkileri açıklar, sonuçlar çıkarır. Ayrı bir ana bölümün çeşitli bölümlerinde insan ilişkilerini, aile, boy, kabile ilişkilerini, kısacası toplumsal yapıları, bu arada değerleri, kuralları, gelenek ve görenekleri, alışkanlıkları, yani kültürel yapıyı, gene bu arada ve ayrı ayrı bölümlerde değişik yönetimleri, egemenlik evrelerini, politik gelişmeleri ve böylece siyasal yapıları ele alıp geniş ve ilgi çekici açıklamalarda bulunur. Toplumu anlatır, toplum-devlet ilişkisini anlatır. Toplum ve devlet yaşamındaki gelişmeleri ve değişmeleri anlatır. Toplumu ilgilendiren ne varsa söz konusu eder. Çünkü eğildiği yeni bilimin konusu toplumdur. Bölümleri, sorunları, parantez içinde ve mesailluhu da toplumsal sorunlarıdır. İbni Haldun hangi konudan söz ediyorsa toplumu ve umranı, parantez içinde toplumsal yaşam ve uygarlık ilgilendirdiği için söz ediyor. İbni Haldun toplum psikolojisine ve toplum ya da topluluk üyelerini birbirine bağlayan bağlara, örneğin kabilelerdeki kan bağına, yakınlık tire akrabalık ilişkilerine, dayanışmayı sağlayan etkenlere, toplulukların gücüne ve bu güçlerle elde edilen sonuçlara da çok önem verir. Bu alanda kullandığı ve düşünürlerin üzerinde durup çeşitli yorumlar yaptıkları el asabiye ya da asabiyet dipnot. Bu sözcüğün anlamı için bakınız mukaddime C1'deki 37 nolu açıklayıcı not. Sözcüğü vardır ki bu sözcük toplum ve devlet gelişmeleriyle ilgili bölümlerde sık sık geçer. Toplumların geçirdikleri dönemler evreler. Taha Hüseyin'e göre İbni Haldun'un bu konudaki görüşünü şöyle özetlemek mümkün. Toplumların 3 dönemi, parantez içinde tavırı vardır. A. İlkel yaşam, parantez içinde Ayşetül Bedv dönemi. Bu bölüme çöl yaşamı ve kırsal yaşam sürenler girer. B. Devlet kurma dönemi, parantez içinde fetih yoluyla. C. Yerleşik, parantez içinde kentsel yaşam, zenginlik, savrukluk, eğlence, durgunluk ve ardından yıkılış dönemi. Birinci dönemde toplumlar kabile, aşiret düzeni içinde yaşarlar. Gereksinmelerinin ve geleneklerinin dışında yasa bilmezler. Yalnızca gereksinme duydukları ya da geleneklerinin ittiği doğrultuda davranırlar. İkinci dönemde giriştikleri fetihler ve başka toplumları yenme, tire, ezme sonucunda kabile yönetiminden devlet yönetimine geçerler. Bu dönemde yasa nedir bilirler ve düzenlerini sağlayan yasalar yaparlar. Yalnızca gereksinmelere ve geleneklere değil, bu yasalara uyarlar artık. Üçüncü dönemde ise yerleşik ve kentsel yaşamın gerek ve alışkanlıklarına göre yaşanır. Yenilgiye uğratılan toplulukların geleneklerine, hoşa giden yaşamlarına uyulur. Zengin, parlak yaşam ve eğlenceye düşkünlük gösterilir. Bu arada bilime, tekniğe yönelmeler görülür. Bu aşamadaki toplumun yaşamı yıkılıncaya ve yok oluncaya dek böyle sürer gider. Dipnot, bakınız Felsefetü İbni Haldun İçtimaiye S82-83. Taha Hüseyin İbni Haldun'un bu konudaki görüşünü böyle özetler. Orhan Hançerlioğlu ise 3 değil 5 dönemde özetler yazarımızın konuyla ilgili görüşünü. Göçebelikten ülkelere saldırma tavrı, aldıkları ülkelerde ekonomik egemenlik tavrı, gittikçe zenginleşme tavrı, barışçılık ve gevşeme tavrı, sefahat ve eğlenceye dalarak çökme tavrı. Dipnot, Felsefe Ansiklopedisi S114. Ziyaettin Fındıklıoğlu da tavırlar teorisi başlığı altında İbni Haldun'un bu konudaki görüşünü şöyle yansıtır. Asabiyetle donatılmış ilk kavimler hayatları boyunca bazı tavırlar gösterirler. Bunlar ilk defa zuhur ve zafer tavrı yaşarlar. Siyasal lider ve ahlak beraberliği bu zaferin temel nedenidir. Sonra infirat devri başlar. Lider ve çevresindekiler kütleden ayrılırlar ve ferah hali başlar. Şimdi durgunluk zamanıdır. egemenliği elde bulunduranlar zuhur ve zafer devrinin çocuklarıdır. Asabiyetleri gerginliğini kaybetmek üzeredir. Fakat gene de güçlü dönemin hatıralarını anarlar. Sonunda israf dönemi başlayacak, bir başka asabiyet sahibi kavim zuhur edecektir. Egemenlikten nöbet değiştirecektir. Dipnot, Türk Ansiklopedisi İbn Haldun maddesi. Gerek Taha Hüseyin'in, gerek Hançerlioğlu'nun, gerek Fındıklıoğlu'nun özetlemeleri aşağı yukarı aynı şeyi anlatmış olsalar bile İbn Haldun'un anlattıklarını tam yansıttıklarını söylemek biraz güçtür. Bunu çevirinin ilgili bölümlerini okuduğu zaman okur da görecektir. Hele ikinci ciltten sonra da bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Ziyaettin Fındıkoğlu altında görülen açıklamasına şunu etkiliyor. Ziyaettin Fındıkoğlu altında görülen açıklamasına şunu ekliyor. İbn Haldun'un bu görüşü uzviyetçi, parantez içinde organizmacı bir görüşe dayanmaktadır. Kendi deyimiyle ömrü beşerle ömrü cemiyeti analoji yoluyla yaklaştırmakta, biyolojik determinizmi sosyolojik determinizmi ile devam ettirmektedir. Organizmacı görüş ve İbn Haldun. İbn Haldun'u yorumlayan çoğu kimse onun organizmacı görüş taşıdığını ya da görüşünün organizmacı olduğunu ileri sürer. Bu ne ölçüde gerçeği yansıtıyor? Bilindiği gibi bilim çevreleri birçok alanda olduğu gibi toplum bilimde de bir takım teoriler, teori modelleri belirlerler, sınıflamalar yaparlar. Ama nedenli bilimsel olurlarsa olsun sınıflandırmalar değişiktir. Kimi bir türlü, kimi bir başka türlü sınıflandırma yapar. Dipnot. Değişiklikleri görmek ve karşılaştırmak için bakınız Sorokin, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, Çeviren Mete Tunçay, Bilgi Yayınları Ankara 1972, Emre Kongar, Toplumsal Değişime Bilgi Yayınları Ankara 1972, Profesör Şazi Köse Mihal, Sosyoloji Tarihi Remzi Kitabevi İstanbul 1974. Bu sınıflandırmaların haklı gerekçesi vardır elbette. Söz gelimi Emre Kongar her bilim dalı ister doğal ister toplumsal olsun inceleyeceği konuyu daha iyi anlayabilmek için modeller kullanır diye başlar. Ve gerekçeyi anlatmaya koyulur. Dipnot. Bakınız Emre Kongar Toplumsal Değişime S34. Ne var ki aynı Emre Kongar kitabının bir başka yerinde de şunları yazar. Aslında toplumsal bilimlerde yapılan her sınıflama eksik ve hatalı olmaya mahkumdur. Çünkü her düşünürün ya da toplumsal bilimcinin modeli az ya da çok öbürlerinden farklı ögeler taşır. Öğretici ve çözümleyici amaçlarla yapılan sınıflamalar ise bu farklılıkları genellikle ihmal eder. Aslında yapılan sınıflamalar da birbirini tutmaz. Yapılan her sınıflama, sınıflamayı yapan kişinin amacına, görüşüne ve yaklaşımına göre değişmektedir. Bu nedenle biz de bu çalışmada şimdiye kadar yapılmış olan bazı sınıflamalardan çok daha farklı olmayan bir sınıflandırmayı ortaya koyduk. Pek doğal olarak bizim sınıflamamız da yukarıda sınıflamaların getirdikleri sakıncalar olarak sayılan bütün sakıncaları ve muhtemelen bazı ilaveleri beraberinde taşımaktadır. Dipnot, bakınız AGE S53. Şimdi düşünün, İbn Haldun için görüşü organizmacı görüştür deniyor. İbn Haldun'dan aldığı alıntıyı kitabına koyduğu bölüme bakılırsa Emre Kongar da aynı eğilimde. Dipnot, bakınız aynı kitap S51. Yani o da yazarımızı organizmacı kuramcılar arasında koyuyor. İyi ama İbn Haldun'u başka kuramcılar arasında gösterenler de var. Ona ne diyeceğiz? Söz gelimi, taklit konusundaki düşüncelerinden dolayı G. Tarde benzetenler var. Irklarla ilgili görüşlerinden dolayı Gobineau'ya benzetenler var. Coğrafya çevresinin ve iklimlerin etkilerine ilişkin görüşleri dolayısıyla coğrafyacı görüşte olanlara benzetenler var. Bundan ve nedenselliğe ilişkin görüşlerinden dolayı Montesquieu'ya benzetenler ve Arapların Montesquieu'su diye niteleyenler var. Daha başka düşünürlere, kuramcılara benzetenler ve bu arada Marx'ın görüşünün öncülü olduğunu söyleyenler var. Başlangıçta aktardığımız yazarlarda da bu açıkça görülüyor. Öyleyse İbn Haldun'u bir bütün olarak ele alıp değerlendirmeden tarihte toplum bilimde organizmacı diye nitelemek olası mı? Organizmacı görüşte olanlardan birini, en ünlülerinden birini alıp karşılaştıralım kısaca. Örneğin Alman düşünürü Oswald Spengler, parantez içinde 1880-1936. Alman faşizminin teorik öncülerinden biri. Ortaya koyduğu tarih felsefesini açıklayan yapıtı, Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgisinden hemen sonra yayınlanmış, emperyalizmin ideologları arasında hayli ilgi görmüştür. Ne diyor Spengler? Emre Kongar'ın kitabında şöyle açıklanır. Spengler de kültürleri organizmalar olarak görür. Tarih bu organizmaların ortak biyografisidir. Her kültürün çocukluğu, gençliği, erginliği ve yaşlılığı vardır. Her kültür kendi uygarlığını yaratır. Uygarlık, kültürel organizmaların son aşamada ortaya koydukları bir olgudur. Uygarlık aşaması kozmopolit kentleşme, bilimsellik, halkın kitleleşmesi ile belirlenir. İlk aşamalarda ise kan bağlılığı ve topluluk, bandisli cemaat havası egemendir. Uygarlıklar ölmeden önce ikinci bir dinsel aşama geçirirler. Eski Roma yönünden Hristiyanlık bunun örneğidir. Dipnot, bakınız aynı kitap S56. Bu görüşlerle İbni Haldun'un bu konuya ilişkin görüşler arasında benzerlikler bulunduğu kuşkusuz. Ama sadece benzerlikler var. Belki de Hilmi Ziya Ülken'in açıkladığı gibi, parantez içinde yukarıda Ülken'den aktarılan alıntıya bakınız. Frankler İbni Haldun'un görüşlerinden etkilenmiştir. Onun görüşlerinden işine gelen yalanları alıp yansıtmıştır. Bununla birlikte benzerliklerin ötesindeki farkları hem de çok önemli farkları da görmek mümkün. En önemli fark da şudur. İbni Haldun maddiyi ve ekonomiyi temel alır. Kültürü ve kültürel değişmeleri özde, parantez içinde li zatihi, görmez. Geçim ve besine yönelik çabaların arizi ve bu alandaki toplumsal yaşama umrana göre değişen yansımalar olarak görür. İbni Haldun bağımsız, eşsiz kültürler tanımaz ve İbni Haldun'un gerek toplum ve gerek devlet yaşamını insan yaşamına benzetmesi, dogma erginleşme, yaşlanma ve ölme gibi dönemleri ayırması yine Spengler ve benzeri organizmacılardan farklıdır. Çünkü İbni Haldun'a göre yalnızca yaşlanma döneminde de değil, her an oluş, parantez içinde kev ve çözülüş, parantez içinde fesat vardır. Değişme ve yenileşme her an söz konusudur. Bir başka deyişle ona göre çözülen ve ölen bir şeyde aynı zamanda dogma vardır. İbni Haldun her şeyin her an değiştiğini yeri geldikçe vurgular. Doğma, gelişme, erginleşme, yaşlanma, ölüm gibi evrelerden söz etmesi de her şeyin, bu arada toplumun ve devletin de durum değiştirdiklerini anlatmak içindir. Çünkü İbni Haldun'a göre her şey birbirine bağlıdır ve her şey sürekli durum değiştirir. Onun için bu değişmeleri göz önünde tutmayan tarihçinin yanılgıya düşeceğini açıklar. Onun için süreç, parantez içinde vetire sözcüğünü kullanır. İbni Haldun da evrimci düşüncede vardır. Düşünen insana deyin nasıl gelindiğini uzun uzun anlatır. Ve İbni Haldun, Spengler gibi kaderci değildir. Tüm bunlardan sonra onu Spengler'le aynı sıraya koymak doğru olabilir mi? Ya da öteki organizmacı düşünürlerle. Yineleyeyim. Arada büyük ölçüde benzerlikler var ama çok daha büyük ölçüde farklar da var. Unutulmaması gereken bir şey daha var. İbni Haldun dönemler, parantez içinde tavırlar ile ilgili görüşünü inceleyebildiği toplum yapılarındaki gözlemlerine dayanarak ortaya atıp işlemiştir. İbni Haldun'u değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Hançerlioğlu şunları yazar. Ben bilgini İbni Haldun'a göre bu, parantez içinde toplumsal gelişmenin durması anlamında, çökme hiçbir toplumun kaçınamayacağı genel yasadır. Metafiziğin gözlemlediği bu olguyu Karl Marx bilimsel olarak çözümlemiştir. Bir toplum üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin birbirine uygunluğu halinde gelişir. Üretim ilişkileri üretim güçlerinin gelişmesine engel olmaya başlayınca çökme ve üretim güçlerinin gelişmesine uygun yeni üretim ilişkilerinin kurulacağı üstün düzeyde bir sosyoekonomik biçimlenmeye dönüşme kaçınılmazdır. Üretim ilişkilerinin üretim güçlerinin gelişmesine sürekli olarak destek olacağı bir toplumda, örneğin sosyalizmde durma ve çökme olmaz. Dipnot, Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Decil'in Maddesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976, S274. Hançerlioğlu'nun İbni Haldun yönünden yanıldığı söylenebilir. Taha Hüseyin'in İbni Haldun'un tavırlar konusundaki görüşüyle ilgili benzetmesi de yanılgıyı açıkça gösterir. İbni Haldun'a göre toplum genel niteliğiyle bir ırmağa benzetilebilir. Yatağı hiçbir zaman kurumayan bir ırmağa. Kesintisiz yenileşerek akıp gittikten sonra denize her dökülüşünde yeni olarak dökülen bir ırmağa. Bu ırmak çölden ya da kırsal bir kesimden çıkar. Yatağında ilerlerken tepelere rastlar ve eğilmek zorunda kalır. Yengi ve yenilgi dönemleri budur işte. Irmak tepeleri geçmeyi başardığında doğrultusunda çok daha güçlü olarak akışını sürdürür. İşte tam bu sırada kentsel yaşamın çeşitli iş ve uğraşlarının doğum sancısını çekmektedir toplum. Irmak ilerler ama bir gün işin sonuna gelir. Akışını yavaşlatır, sonunda durur. O sırada da deniz tutar ırmağın sularını. Ama denize dökülenleri parantez içinde aynı ırmağın yatağında yeni sular izler ve her zaman yeni sular akar. Dipnot. Bakınız Felsefetü İbn Haldun el-İçtimaiyye S83. Kısacası İbn Haldun'a göre bir toplumun yok olması sanıldığı anlamda bir yok olma değildir. Denize dökülmedir. Her dökülüşte yenileşerek kuşkusuz gerçek çözüm Karl Marx'ın getirdiği öğretiyle gerçekleşmiştir. Ancak İbn Haldun'u da iyi anlamak gerekir. Devlet ve egemenlik ile ilgili görüşler. İbn Haldun'un anlayışında devletten toplumu ilgilendirdiği için söz edilir. Bu nedenle devlet toplumdan ayrı düşünülemez. Toplum için hangi dönemler söz konusuysa devlet için de aynı dönemler söz konusudur. Ancak toplum için yok oluş yoktur. Taha Hüseyin'in düşünürümüzü yorumlarken yaptığı yerinde benzetişiyle bir ırmak gibi yeni sularla yenilerek akışı vardır. Taha Hüseyin'in düşünürümüzü yorumlarken yaptığı yerinde benzetişiyle bir ırmak gibi yeni sularla yenilenerek akışı vardır. Tüm ırmakların vardığı bir denize okyanusa dökülüşü vardır. Devlet için doğuş, gelişme, yaşlanma dönemlerinden sonra ölüp gitme kaçınılmaz bir sondur. Bu son gelince devlet yıkılıp gider. Ama toplum kalır ve yıkılan devletin yerini bir başka devlet alır. Yeni devleti de ya giden devletin kurucusu olan toplum ya da bir başka toplum kurar. Ama hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, toplum yenilenerek kalıcılığını sürdürür. Bir başka toplum içinde erimiş olsa bile. Devlet çeşitli koşullar nedeniyle biçimden biçime girer. Devlet ve egemenlik toplumun ilkel ve göçebe döneminde başkadır. Yerleşik ve kentsel yaşam döneminde başkadır. Başlangıçta kabile düzeni vardır. Sonra devlet düzenine ulaşır. Devlet düzeninde de çeşitli evreler vardır. Fetihçilik evresi, yerleşik ve kentsel yaşam dönemindeki bir ölçüde oturmuşluk evresi ve parlak dönem izleyen çöküntüşe gidiş evresi, parantez içinde tavır vardır. Her evrede de temel dayanak ekonomik koşullardır. Söz gelimi, devlet fetihçilik döneminde neden fetihçidir? İbn Haldun'a göre bunun temel nedeni ekonomiktir. Devlet ekonomik koşullar nedeniyle şuraya buraya saldırma politikası izler. Ganimetler sağlamak ya da daha verimli topraklar elde etmek temel neden bu. Din de vardır. Ama din etkini bu temel nedene bağlıdır. İbn Haldun görüşlerini tanıtlamak ve somutlaştırmak için sık sık örneklere başvurur. Bu alanda başvurduğu örneklerden biri Ömer'in bir söylevidir. İbn Haldun bu örneği şöyle sunup açıklar. Tanrı hoşnut olası Ömer'den aktarıla gelen sözleri bu konuda düşünüp değerlendirebilsin. Ona biat edildiğinde ve o kalkıp halkı Irak'a kışkırtırken şöyle demişti. Hicaz yöresi sizin için bir yurt olamaz. Sadece otlak ve av alanı olabilir. Bu yörenin halkı bunun dışında bir olanak sağlayarak güçlenemez. Nerede o? Tanrı'nın verdiği söze dayanarak göçen Kur'an okuyucuları. Haydi, Tanrı'nın kitabında miras olarak alacağınıza ilişkin söz verdiği topraklara doğru. Yeryüzünde koşup dolaşın, saldırın. Tanrı o Tanrı'dır ki dinin tüm dinlere üstün kalsın diye size peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderdi. Bu da taparlar bunu istemeseler de demişti Tanrı. Parantez içinde Tevbe suresi ayet 33. Dipnot. Bakınız mukaddime C1. 1. ana bölümün 21. bölümü. Dikkat edilirse düşünürümüzün konuyla ilgili olarak verdiği örnek çok ilginçtir. Fetihler için temel nedenin ekonomik olduğu açık seçik görülüyor. Burada din de kullanılıyor ama yardımcı ve kışkırtma, parantez içinde teşvik aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik olanakları sağlamak için kullanılıyor. Halkı daha çok coşturmak için. Bundan öteye gitmiyor din etkeni. Tanrı da sizin şuraya buraya saldırıp olanaklar elde etmenizi istiyor. Sizi başarılı kılacağına da söz veriyor. Başka toplumlardan miras olarak alacağınız topraklar vardır. Tanrı bunu Kur'an'da açıklamıştır. Haydi koşun, koşun da yeni topraklar elde edin, güçlenin. Yoksa bu Hicaz yöresinde güçlenemeyecek, aç kalacaksınız. Gözünüzü açın, durmayın demek isteniyor. Ömer'in devlet politikasının ne olduğu açıkça görülüyor burada. İbn Haldun bu örneği verdikten sonra açıklamasını şöyle sürdürüyor. Bu durumu Yemen hükümdarları Himyerliler gibi eski Araplarda da görüp üzerinde düşünebilirsin. Bunlar bir kezinde Yemen'den batıya doğru bir başka kez Irak'a ve Hindistan'a doğru nasıl akınlar yaptılar düşün. Toplumlar içinde Araplardan başka hiçbir toplumda bu denlisi görülmemiştir. Batıdaki parantez içinde berber topluluklarından mülessimlerin durumu da öyledir. Bunlar da devlet ve egemenlik girişiminde bulununca Sudan yöresindeki birinci bölgede bulunan dolaşım yerlerinden kalkarak Endülüs, parantez içinde İspanya illerindeki 5. ve 6. bölgelere değin tırmanmışlardır. Hem de hiçbir taşıyıcı araç olmaksızın. Yabanıl, parantez içinde ilkel, toplumların durumu böyledir işte. Onun için bu toplumların ülkelerin sınırları çok geniş olur. Merkezlerden, parantez içinde hükümet merkezlerinden de çok uzak yörelere ulaşır. Dipnot, bakınız aynı bölüm. İbni Haldun'un demek istediği açıktır. Bir devlet ve egemenlik kurulurken de devlet ve egemenliği ayakta tutma, güçlü kılma çabaları gösterilirken de temel amaç ekonomiktir. Devlet politikası kurulurken de, yaşatılırken de bu temel amaca dayalı olarak yürütülür. Ancak İbni Haldun'un her konuda olduğu gibi bu konudaki görüşleri de bireysel değil toplumsaldır. Yani bireyden çok toplum ve topluluk önemlidir İbni Haldun için. Bu nedenle düşünürümüz ister kabile düzeninde ister devlet aşamasında olsun egemenlik için topluluk gücünü ilk koşul görür. Bu amaçla da kan bağı, yakınlık akrabalık bağı, aile, boy, kabile, topluluk gücü, topluluk inanç birliği, ruh birliği, dayanışma, karşılıklı yükümlülükler ve sorumluluklar yükleme gibi anlamlara gelen ve topluluktan topluluğa, düzenden düzene, ortamdan ortama değişen el asabiye ya da asabiyet diye bir şey işler ve buna çok önem verir. Devlet kurulurken de, yaşatılırken de bunun çok önemli olduğunu anlatır. Art arda gelen birçok bölümler içinde ve geniş açıklamalarla dile getirir bu yoldaki görüşlerini. İbni Haldun, bir devlet ve egemenliğin yaşaması için erdemli olmayı da kaçınılmaz bir koşul sayar. Özellikle devletin başındakilerin ve devlet politikasıyla uğraşan yetkililerin kesinlikle erdemli olmaları gerektiğini savunur. Erdemlerin başında da adalete yer verir. Halka zulmetmekten titizce sakınılmasını, halka altında kalkamayacağı yükler, vergiler yüklememeyi öğütler. Tersine davrananların egemenliklerinin ömürlü olamayacağını söyler. Hatta devlet ve egemenliği kurma girişiminde bulunurken bile bu tür erdemlerin gerekli olduğunu, bu erdemleri taşımayanlara halkın değer vermeyeceğini yazar. Sonra devletin halkın yararı için yani bu savla kurulduğunu, böyleyken zulüm, haksızlık gibi halkın zararına olan şeyler geçerli kılınırsa, kuruluş amacına ve savına ters bir durum ortaya çıkacağını, bunun da egemenlerin varlıklarını sürdürmelerine engel olacağını açıklar. İbni Haldun, devlet ve hükümet biçiminden çok bu erdemlere, parantez içinde fazilet, hilalul hayır, hepsinin başında da adalete ve özellikle vergi adaletine önem verir. Bunlardan uzaklaşmayı çöküş nedenlerinin önemlileri arasında sayar. İbni Haldun'un devlet ve hükümet biçimi konusundaki görüşlerine 2. ciltte değineceğiz. Ayrım sonu sayfa 154.